Ayrım 29, sayfa 293. Güzel sanatlar ve eğitim. Güzellik tohumları. Felsefe, sanat, müzik, bilim, teknik. Hayattan korkmayanlarla onu seven, kayıtsız şartsız bir tutkuyla bağlanabilen insanlarla yaratılır. Yeni kültür hayatı yeni dünya görüşlerine göre örgütlenmiş yeni insanlarla beslenir. Özleyeceğiniz, kavuşmak isteyeceğiniz ortam bu olmalı. Onun için bu olanakları içinde saklayan halka dönün. O tükenmez kaynaktan güç ve esin alın. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Köy Meselesinin Geleceği, Tonguç'a Kitap, sayfa 96. Köy enstitülerinde etkin alanlardan biri de sanat eğitimi ve güzel sanatlar kültürüydü. Bunun anlamı güzel sanatları amaçlamak ya da sanatçı yetiştirmek değildi. Güzel sanat alanlarını kullanarak eğitim ortamını ve niteliğini zenginleştirip bu yolla toplum ve bireyin sağlıklı gelişimine olanak yaratmaktı. Bu nedenle güzel sanatlar alanı ve sanat eğitimi çalışmalarının enstitülerdeki yeri, gerek fen ve sosyal bilim alanı, gerekse teknik sanatlar ve tarım ders alanı çalışmalarından daha önemsiz değildi. Bu alan çalışmaları müzik, resim, iş, süsleme sanatı, ulusal oyunlar, tiyatro ve benzeri etkinliklerdi. Ancak öteki alanlarda olduğu gibi bu tür çalışmaların uygulama yöntemleri de klasik okul yöntemlerinden farklıydı. Sanat alanı ders ve çalışmaları da kendi alanlarının işleri içinde yapılıyordu. Tonguç'un bu konu üstünde başka eğitimcilerde görülmediği kadar durduğu, bunu herkesin anlaması için var gücüyle çaba gösterdiği görülür. Ona göre bu kültürel etkinlikler içinde öğrenci yalnızca seyirci, yalnızca dinleyici, yalnızca izleyici olmayacaktı. Ya da bir resim, bir süsleme için birçok zaman ve madde tüketmeyecekti. Gerek bireyin eğitimi açısından, gerekse toplum açısından önemli olan, bunlarla birlikte her öğrencinin bu alanlarda dolaysız ilişki kurup etkinleşmesi, bu yönden olan gereksiniminin karşılanmasıdır. Her öğrenci halk oyunlarını oynayacak, şarkı türkü söyleyecek, tiyatro yapacak, çalgı çalacaktır. Bunları iş içinde gerçekten yaparken etkinleşecek, doyuma ulaşacak, kişiliği zenginleşecek, beceriler kazanacak. Bu etkileşim içinde yetenekler de ortaya çıkacaktı doğal olarak. Ama asıl amaç sanatçı yetiştirmek değil, eğitmektir. Öğrenci bunları yaparken edilgenlikten kurtulacak, güzelliklerle tanışacak, duygu ve düşüncesi gelişecektir. Böyle bir doyuma dolaylı yolla yalnız seyrederek, yalnız dinleyerek ulaşmak olası değildir öğrenci için. Futbol izleyicilerinin o şaşırtıcı coşkusu, kimileyin saldırganlığı, böylesine içten gelen bir etkinleşme isteğinin sonucudur. Bu nedenle Tonguç Hasanoğlan'da modern bir futbol alanı yapma çalışmaları başladığında seyirci için amfilere gerek olmadığını söylüyor. Çoğunlukla herkesin oynamasının sağlanmasını enstitü müdürlerine, ilgili kişilere durmadan açıklayıp yazıyor. Her türlü müzik çalışması kurumun her yerinde serbest olmalıdır. Nöbetçi grupları işlerini bitirince ya da işten serbest kalan öğrenci kümeleri, tek tek çocuklar, enstitü binalarının içinde, dışında, tarla kenarında, bahçelerde, ahırlarda, yollarda müzik aleti çalmakta serbest bırakılmalıdır. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 49. O, eğitimde kültürü, sanat olanaklarını bir azınlığın entelektüel uğraşısı olarak gören seçkinci yaklaşımın karşısındadır. Bu nedenle köy enstitülerinde gösteri niteliği taşıyan ve bir grubun hazırladığı, çoğunluğun seyirci olduğu müsamereler yerine çoğunluğun coşkuyla katılacağı eğlenceleri önerir. Ayrıca yeni insanı yetiştirmeye aday olan enstitü çıkışlı öğretmenlerin kendi öğrencilerini de aynı yöntemle yetiştirebilmek için bu etkinlikleri doğrudan yapabilecek, başkalarına öğretecek donanımda olmaları gerekiyordu. Bu nedenle onlar güzel türkü ve şarkılar söyleyen, çalan, iyi bir folklor oyuncusu olan, eliyle güzel işler, süsler, resimler yapan, bu konulardan anlayan öğretmenler olarak yetişmeliydi. Bu bağlamda üstünde durduğu başka bir sorun yazının başındaki alıntıda ele aldığı konudur. Çağdaş teknolojinin ve gelişmelerin yarattığı kültürün yerine oturması için halk yığınlarının kendi kültürleri içinde biçimlenen özlemlerine, beklentilerine kulak vermek gerekirdi. Yeni kültürel etkinlikler bunların karşılanmasını amaçlamalıydı. Çünkü kültür öncelikle toplumun yaşama biçimidir. Halkın yaşamı ilkel de olsa insanoğlu bu ilkel yaşamla baş etme çabası içinde sağlıklı, dayanıklı değerler üretmiştir. Toplumun yaşama biçimini kendi sağlıklı değerlerini yok sayarak ya da atlayarak yeni bir eğitim ve kültür yaratılamazdı. Bu nedenle halk yığınlarının yüzyılların içinden geçip gelen güzellik birikiminin sağlamlarını, işe yararlarını eğitimde kullanmayı seçer ve ister. Anadolu kültürünün güzelliklerini enstitü eğitim ortamında çağdaş teknik ve olanaklarla zenginleştirip güzelliğini ortaya çıkararak yeni insanı yetiştirmede kendine yabancı olmayan bu değerleri kullanmayı amaçlar. Güzel sanatlar alanının enstitü sistemi içindeki yerini ve önemini onun bu görüşleri biçimlendirir. Özetlemek gerekirse, bireyin sağlıklı ve çok yönlü gelişimi için bu etkinliklerin eğitimde doğrudan ve dolaysız kullanılması gelişim psikolojisi yönünden gereklidir. Bu nedenle eğitimde amaç yalnızca seyretme, izleme, dinleme yerine bunları herkesin kendinin yapabilmesi ve yapma olanağı bulmasıdır. İkincisi, eğitimde ve kültürde evrensel amaçlanırken yerel değerlerin göz ardı edilmemesi, yılların içinden geçip gelerek sağlamlaşan halk değerlerinin eğitimde evrensel ölçülerle geliştirilerek çağdaş yüzünün yeniden halka ulaşmasını sağlamak sosyokültürel bir gereksinmedir. Üçüncüsü, köye kültürel etkiler taşıyacak kişiler olarak enstitü öğrencilerinin bu donanımda yetişmeleri kültür ve eğitim politikaları yönünden zorunludur. UNESCO'nun 10 yıllık kültürel gelişme çalışmaları içinde bir gerçek dikkati çekiyor. Rusya'da sosyalist kültürün dev boyutta gelişip dünyaya ün saldığı dönemde yurt dışında yapılan gösterilerde uluslararası sanat hiçbir ülkede Rus sanatçıların önüne geçememekteydi. Yurt içinde dev kültür merkezleri, görkemli tiyatro yapıtları, bale ve jimnastik salonları dolup taşıyordu. Halkın bunları görmesi, izlemesi için kolaylık sağlanıyordu. Spor da öyleydi. Ancak bunlara karşın bu etkinliklerin okul eğitimi yoluyla Rus insanının tümüne ulaşıp ulaşmadığı, o dev güzel sanatlar endüstrisinin halkın kültürel gelişmesine gerçek katkıyı sağlayıp sağlamadığı, yeniden yapılanma döneminde tartışılan önemli konulardan biri oluyor. Bu kaygıyla nerede yanlış yapıldığı, neyin atlandığı bulunmaya çalışılıyor. Ülkedeki güzel sanatlar sanayisine ve gösteriye dönüşmüş olan görkemli kültüre karşın Rus eğitiminde herkesin kültür ve sanattan yeteri kadar yararlanıp yararlanmadığı şeklinde bir sorunla karşılaşılıyor. Dahası bozulma başladığı kanısına varılarak yeniden yapılanma ile bu açığın kapatılması gündeme getiriliyor. Konumuz dışı olan bu örnekle şuraya gelmek istiyorum. Eğitim açısından toplumun ve bireyin ruh sağlığı açısından önemli olan seyircilik ya da dinleyicilik kadar insanların hepsinin özellikle yetişme çağında bu kültürel etkinlikleri gerçekten yaşaması, bu yolla eğitilmesidir. İyi bir dinleyici, iyi bir izleyici olmanın insanın incelmesinin yolu böyle bir eğitimden geçer. Yetenekler bu yolla ortaya çıkar. Evrensele bu yolla ulaşılır. Sanatın eğitimde kullanılması amacında tüm toplum bireylerinin gelişim çağında o güzelliklerden etkilenmesidir önemli olan. Köy enstitülerinde bireyin ve toplumun sağlıklı gelişmesini etkilemek için halk kaynağına dayanarak kendi kültürünün uygun sanatsal alışkanlıklarını ve evrensel sanatın öğelerini eğitimde kullanmak Tonguç'un önemli üstünde durduğu bir sorundur. Bu konudaki görüşlerini Gazi Eğitim Resim İş Bölümünü kurduğu yıllardaki uğraşları içinde geliştirmeye başladığı görülür. Köy enstitülerinin başta gelen genel ilkelerinden, çalışmalarından biri, iş içinde eğitim ve üretimse, ikincisi de kültür ve sanat zenginliği içinde eğitim, güzel sanatlar kültürü içinde eğitimdir. Gür bir kaynaktan gelen halk türküleridir, oyunlarıdır, çağdaş müziktir. Ama önce de değinildiği gibi bundan amaç sanatçı ya da gösterici yetiştirmek değil, o güzellikler içinde herkesin yoğrulması, payını almasıdır. İş yapmak güzellik yaratmaya giden bir yoldur ona göre. Resim el işleri. Enstitülerde artık eksik bulmaya başladığım şeylerden biri güzellik anlayışı ve güzellik için emek harcanmasıdır. Her enstitü öyle bir duruma gelmiş bulunuyor ki, bu uğurda biraz gayret enstitüleri çiçeğe, resme, güzel yazıya ve eşyaya boğar. Bu kurumlarda öğrenci defterlerinin, diplomaların yazısından tutun da, yemekhanelere, yatakhanelere, binalara, bahçelere, hayvan koşumlarına, arabalara, boyunduruklara, çuvallara, heybelere, kanepelere, nöbetçi kulübelerine varıncaya kadar her şey kendine özgü güzelliklere bürünmüş olmalı. Çirkin olan her şey enstitülerde asla yer bulmamalıdır. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 99. Bu anlayışın temelleri daha eğitmen kurslarında, deneme öğretmen okullarında, barakaların, çadırların önlerine, yanlarına dikilen ağaçlarla, ekilen çiçek tohumlarıyla atılıyor. Müdürlere yazdığı 9 Ağustos 1941 günlü bir mektupta, kolay ve çabuk çiçek yetişen yerlerde binaların girişleri, yemekhane gibi birimlerin pencere işleri, saksı çiçekleriyle süslenmeli. Öğrenciler bunları yetiştirmeye, bakmaya alıştırılmalı. Uygun kapı önlerine sundurma kısımları asma yetişen yerlerde asma çubuğu dikilerek süslenmeli. Bu olmazsa en uygun ağaçlar dikilmeli demektedir. Mektubun başka bir bölümünde, lamba asılacak yerlere düzgün ve zarif görünecek çengelli askalar takılmalı. Bunların tavana gelen kısımlarının daire biçiminde boyanması ya da saç kaplanması çok güzel ve yararlı olur. Yatakhanelerde öğrencinin eşyasını asacağı basit, güzel ve ucuz askılar yapılmalı. Eşyalar buraya düzgün olarak asılmalıdır, diyor. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 52. Ülkenin eğitim politikasını yaşama geçirmekten başlayarak kurumların bahçesindeki çiçeklere, duvarında zarif görünecek çengellere kadar ulaşabilmek, bunları ayrıntı saymamak ancak onun gibi bir eğitimcinin yapabileceği şeydi. Güzellik kaygısı da sağlamlık ve işe yararlılık gibi eğitim denen olgunun karmaşık örgülerinden olmazsa olmazlarından biridir ona göre. Başta gelenidir. Kuşkusuz bunda sanat eğitiminin kendi alanı olmasının etkisi de olduğu bir gerçektir. Onun güzellikten anladığı eğitimi etkilemeyen, öğrencinin işine yaramayan lüks ya da süs değildir. Enstitüler sağlam bakımlı eşyaları temiz çevresiyle yalın bir güzellik içinde olmalıdır. Sanatsal esin taşıyan yaratıcılıklar, düzenlemeler, güzellikler görmek ister çevrede. Çiçekler, ağaçlar, binaların içinin dışının düzenlenmesi, öğrencinin her gün kullanacağı eşyalar oradaki güzelliğin parçaları olmalıdır. Köy, ev ve el sanatlarının çağcılaşmış biçimleri ya da modern çizgiler kurumların çeşitli yerlerini süslemelidir. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin birlikte yapıp yaratıp birlikte yaşadığı o eğitim ortamında olanaksızlıklara karşın her şeyde güzellik aranmalı ve bulunmalıdır. Böyle bir güzellik anlayışı oradaki yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biriydi. Onun enstitüleri sağlam bakımlı eşyaları, temiz çevresi, yalın güzellikleriyle çalışkan insanların yaşadığı kurumlardı. Öğrencilerin bakımı ve temizliğinden, çiçeklerden, yazıdan, resimden, badanadan başlayarak enstitülerin dip köşelerine kadar girecek böyle bir güzellik anlayışı giderek köylerin ve ülkenin de yaşam biçimi olacaktı. Bu onun derin özlemlerinden biriydi. Enstitü müdürlerine güzellik üstüne yazarken bunları düşünüyor, düşünüyordu. Sağlam görünümlü, temiz çevresiyle yalın güzellikler içinde uygar bir ülke. Ne yaptığını iyi biliyordu. Her şeyi ilk günden yerli yerine koymak gerekirdi. Resim iş dersleri dahil tüm derslerin temeline gerçek gereksinmelerden yola çıkmayı böyle yerleştiriyordu. Eğitimde önceki eksikleri, yanlışları ve kötü alışkanlıkları sonradan gidermenin kolay olmadığını biliyordu. Sistemin sağlam ilkeleri ilk günden yerli yerine oturmalıydı. En iyinin olmadığı yerde eldeki iyiyi iyi kullanarak daha ilk günden güzelleştirmek gerekiyordu kurumu. İnsan eli beyinle birlikte insanı öteki canlılardan ayıran en önemli organdır. El becerisi uygarlaşmanın bir ölçütüdür. Bu yetenek herkeste bulunur. Önemli olan onu geliştirmek ve kullanmaktır. İnsan elini kullanmasını öğrenerek doğaya egemen olmuştur. Teknolojiyi yaratmıştır. Elin çevreyle, eşya ve doğayla buluşmasında, onları değiştirebilmesinde olağanüstü bir güç ve coşku vardır. İnsanı kendi dışındaki evrenle bütünleştiren, yalnızlıktan, yabancılaşmaktan kurtaran bir güzel heyecandır bu. İster bir iskemle yapın, ister kitap yazın, niteliği ne olursa olsun, bir işten iyi sonuç almak istiyorsanız, tüm benliğinizi ve gücünüzü o işin sağlamlığı ve güzelliğine vermelisiniz. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 125. Resim el iş öğretmeni ve sanat eğitimcisi olarak bu konuda sağlam görüşleri vardı kuşkusuz. Resim bir sanattır ama çocuklar her zaman resim çizebilirler ve bu hoşlarına gider. Böylece çocuk kendini ifade eder. Güzel resimler bulunan bir okulda çocuklar onlara bakmasını öğrenir, bu yolla güzelliği, uygarlığı keşfedebilir. Sanat ve iş eğitimi hareketinin girdiği her okulda resmin değeri çok artmıştır. Güzel bir resme bakmak ve onu incelemeye koyulmak çocuğun kendiliğinden giriştiği bir iştir. Bu alandaki etkinlik çocukların görüşlerini keskinleştirmeye ve onların güzelle çirkini birbirinden ayırabilecek duruma gelmelerine yarar, diyor. Onun resim el işi ve sanat eğitimi görüşü Gazi Eğitim'de kurduğu resim iş bölümü çalışmaları içinde kendini göstermiş, bu görüşlerine dayanarak ilk orta ve öğretmen okullarında resim el işleri ve sanat eğitimi kitabını derlemişti. Gazi Eğitim resim iş bölümü öğretmen adaylarına ve pedagoji bölümünü müfettiş adaylarına kazandırdığı alışkanlıklar onun eğitimde güzellik görüşünün izlerini taşır. Sağlam, temiz, yalın bir güzellik. Ona göre el işi tekniklerini öğretme ve resim yaptırmanın amacı, öğrenciye yalnızca beceri kazandırmak ya da ressamlık öğretmek değil, bu yolla onlara modern sanat yapıtlarını doğrudan yapma yoluyla sanatı tanımaya alıştırmaktır. Böylece çocuklar sanatın dilinden anlamaya başlayacaklardır. Eğitimin kendi uygar ortamını yaratmasını düşünmeye, resim iş derslerinde vardığı sonuçları değerlendirirken ulaşmıştır bir bakıma. En kısır bir çevrede bile uygarca bir ortam yaratılabilmelidir. İnsan elinin değdiği her yerde yalın bir güzellik ve sağlamlık olmalıdır eğitim açısından bakıldığında. Bu nedenle çocuğun eline bir kurşun kalem verip resim yaptırmadan önce çevreyi iyi düzenlemekten, güzelleştirmekten başlanmalıdır işe. Kağıttan, kartondan, tahtalardan yapılan ölü işler yerine öncelikle işe yarayan araçların, işe yarayan güzelliklerin yaratılması olmalıdır bu alanın konusu. Enstitülerde artık güzellik görmek istiyorum diye bu nedenle yazar müdürlere. Temel ilkelerinden biri yeniden yapmaya, yaratmaya, çevreyi uygarlaştırmaya dayanan enstitülerde resim iş dersi ve çalışmalarının böyle bir yeniden yaratmada büyük payı olacağı doğaldı. Örneğin boya, yağlı boya, badana, süsleme ve benzeri uğraşlar estetik yönden bu alanın da uğraşları içindedir. Ama tüm öteki ders ve çalışmalarda olduğu gibi gerçekten süsleme, boyama ve badana yapma olacaktır çalışmalar. Örneğin enstitü öğrencileri ilk resim iş derslerine bir bahçe çitinin yağlı boyasını yaparak kendi karyola ve dolaplarını boyayarak başlamış olabilirler. Ancak bu işleri yaparken klasik okullarda olduğu gibi alıştırma yapmak için önceden birkaç kilo boya ve benzeri malzeme ve emek tüketmek için ne para ne de zaman vardı orada. Doğrudan işe girişerek elini, aklını, duygusunu katarak gerçek işleri, süslemeleri en güzel şekilde yapmaya çalışmak ve yapmak gerekiyordu. Alıştırma yani temrin çalışmalarına yer verilmemesi, yapılanın işe yaraması zorunluluğu enstitü eğitiminin belirleyici ilkesi ve yöntemiydi. Ancak böyle olması güzelliğin göz ardı edilmesi anlamına gelmiyordu. Başka bir gerçek daha vardı. Enstitü öğrencileri kuruluş çalışmaları içinde büyük yapıları ve işleri yaparken zamanla en iyi alıştırmaları yapmış oluyorlar, sağlam ve güzel yapma alışkanlığını gerçek işlerin içinde kazanıyorlardı. Bu onlara iş içinde yetişmenin, iş içinde eğitim yönteminin sunduğu bir olanaktı. Köy enstitüleri öğretim programında her sınıfta haftada bir ders saati olarak yer alan ama uygulamada sınırları olmayan resim iş çalışmalarının amaçlarında öncelikle öğretmen yetiştirme yönünden olan ilkeler yer alıyor. Öğrenciyi inceleme ve gözlemlerini resim kroki ve çeşitli gereçlerle ifade etmeye alıştırmak. Teknik dersler konuları arasına girmeyen iş ve resim çeşitlerini öğretmek. Öğrencilere ulusal motifleri inceletmek, bunları yabancı motiflerden ayırmayı benimsetmek ve kullandırmaya alışmak. Çocuk resim ve işlerinin özelliklerini ve gelişim basamaklarını tanıtmak ve ilkokul resim yöntemlerini öğretmek. Konuların seçiminde, hayalden serbest konulu resimler yapılması, köy düğünü, askere gidiş, yaylaya çıkış, yapı ve tarım çalışmaları, sığır gütme, masallar, tarihsel olaylar ve benzerleri. Kültür derslerinin konularıyla ilgili şemalar, çiçek, taşıt, hayvan, alet ve yapı resimleri. Biyoloji ile ilgili beden yapısı şemaları ve benzerleri. Resim çalışmalarında kurşun kalem, mürekkep ve boya kullanarak ve bakarak resimler. Avadanlık, halı, kilimler, işlemeler, canlı modeller, modelaj işleri, kalıp alma, alçı dökmek ve benzerleri. Grafik işleri. Ağaç işleri, bunlardan basma, çoğaltma, güzel eserlerden kopyalar, eğlence programlarına yardım, teksir kartları ve benzerleri. Kurs olarak gösterilecek konular. Çiftçilik ve mukavva işleri, harita bezlemek, resim çerçevelemek, ciltler yapmak, koleksiyon fiş kutusu broşür yapmak, enstitü kitaplarının ve öğrencilerin kendi kitaplarının ciltlenmesi. Tahta oymacılığı, fotoğrafçılık, süslemecilik, hayvan ve bitki koleksiyonları, İlkokul için çeşitli ders araçları. Ayrıca belli işlerde olağanüstü yetenek gösteren çocuklar için önlemler alınır, özel çalışmalar yapılır. Program sayfa 114. Öteki ders ve çalışmalarda olduğu gibi enstitülerde resim iş çalışmaları da yalnızca bir ders saatine bağlı değildi. İşlik ve araç gereç bulma olanağı daha çok olduğu için gerek resim gerekse el işleri konusunda öğrenciler programı aşan bir verimlilik ve özgür çalışma içinde olurdu. Resim iş atölyelerinde de öbür işliklerde olduğu gibi gerçek işler yapılırdı. Özel yeteneği olan öğrenciler bu işliklerde istedikleri kadar çalışabilir, onların gelişmesi için gerekli özen gösterilirdi. Resim işlikleri dersler dışında da isteyen öğrenciye açıktı. Enstitüye geldiğimiz ilk günlerdi. Daha resim işliği yoktu. Resim öğretmenimiz gelmemişti. Bizim sınıftan Kamil Önal marangoz işliğinde güzel bir posta çantası yapmıştı. Eğitim başımız Hakkı Rodop bana küçük bir kutu yağlı boya ve fırça verdi. Sen de yazısını yaz dedi. Hiç yağlı boya kullanmadım diyecek oldum. Kamil de böyle bir çanta hiç yapmamıştı dedi. Anlattı neler yapacağımı. Çantanın bir yüzüne Aksu Köy Enstitüsü, öteki yüzüne posta çantası yazacaktım. Elime bir iki yazı örneği verdi. Usta elinden çıkmış gibi olmalı diye ekledi. Büyük bir iş değildi yapacağım ama çanta bir iş için kullanılacak, hem de enstitünün resmi postasını taşıyacaktı. Böyle bir işi hiç yapmış değildim. Boyayı, fırçayı, kurşun kalemi, silgi ve cetvelimi çantayı alıp bir köşeye çekildim. Çantanın iki yanını çalışacak biçimde açtım. Ölçerek önce kurşun kalemle yazıları yazdım, belli belirsiz. Yazının çantadaki yerine oturması kötü değildi. Ama kimi yerlerinde elim titremiş gibi eğrilikler vardı, onları düzelttim. Kimseye sormadan, göstermeden boyamaya başladım harflerin içine. Eğitim başının anlattığı gibi önce çok ince bir birinci kat sürdüm. Kuruduktan sonra çok dikkat ederek ikinci boyayı çektim. Birinci ikinci katların önü arkalı yazılmış olması, kuruması 2-3 gün sürdü belki. Boya iyice kuruyup ortaya çıktıktan sonra bir de ne göreyim, sanki o tahta çantayı arkadaşım yapmamış, sanki yazılarını ben yazmamışım gibi bambaşka bir posta çantası çıktı ortaya. Ama gene de istenileni yaptığımdan pek emin olmayarak Kamil Ünal'ı buldum. Eğitim başına birlikte götürdük. Çok güzel diyerek posta nöbetçisini çağırdı. Akşamüstü arabacı Ali ile gelin, enstitünün resmi posta çantasını size teslim edeceğim. Mektuplarınız ve her türlü evrak bununla gelip gidecek artık dedi. O küçük çanta uzun süre enstitünün postasını taşıdı, getirdi götürdü Antalya'ya. O yaştaki bir öğrenci için kendi yaptığı eşya ve benzeri araçların genelin hizmetine sunulması hoş ve gurur vericiydi. Biz enstitü öğrencileri yaptığımız her şeyin, yarattığımız güzelliklerin kendimizin ve başkalarının işine yaradığını, her gün kullanıldığını ya da seyredildiğini hep görerek yaşadık. Zamanla resim işlikleri düzenlenerek hem her enstitünün gereksinimi olan el işleri hem de öğrencilerin resim yeteneklerini ortaya çıkarıcı çalışmalar yapıldı. Aksu'da ilk yılda Antalya İlköğretim müfettişlerinden ressam Şükrü Akun'un yaptığı resimlerden oluşan bir sergi açılmıştı. Enstitü salonunda günlerce kalan bu sergi gelip geçtikçe bizi etkilemiş, özellikle Erzincan depreminde yakınlarını kaybeden bir kadının İnönü'ye sığınmasını gösteren resim belleklerimize çakılıp kalmıştı. Tonguç gittiği yerlerde kimlerin iyi resim, karikatür ve benzeri çalışmalar yaptığını sorar, yapılanları görür, öğrencilerle, öğretmenleriyle görüşür, kimilerini başka enstitülerde göstermek için yanına alırdı. Kayseri Pazarören'e gittiğinde müdür ona Turgut Kavraal'ın resimlerini ve karikatürlerini gösterdi. Gerçek bir yetenek vardı karşısında. Çocuğunun bitlerini ayıklayan bir köylü kadının resmi karşısında şaşırıp kaldı. Ama şaşkınlığı kadının bit ayıklamasından değildi. O yıllarda ülkemiz köylerinde bitlenmeyen yok gibiydi. Onu hayrete düşüren ve şaşırtan bu resmin 1900'lerin başında yaşamış olan Alman ressam ve heykeltıraş Heinrich Zille'nin ünlü tablosunun tıpkı basımı gibi olmasıydı. O da eşiğe oturup çocuğunun bitini ayıklayan bir kadın resmi yapmıştı. Ama Turgut ne o resmi biliyordu ne Almanca kitaptaki örneğini görmüştü. Tonguç öğrenciyle ve öğretmeniyle uzun uzun konuştu, önerilerde bulundu. Müdüre Turgut'un sanatsal çalışmalarını desteklemesini söyledi. Bu öğrenci sonradan Yüksekköy Enstitüsü'ne giderek ama kişisel nedenlerle güzel sanatlar bölümünü seçmediği, çalışmalarının özel olarak desteklendiği görülecektir. O günlerin olanakları el verdiği oranda kimi enstitüde fotoğrafçılıkla bu alanda yapılan çalışmalardan biriydi. Tonguç'un kendisi de sanatsal değeri olan fotoğraflar çekerdi. Enstitü ve köy yaşamıyla ilgili fotoğrafları gerekli yerlere gönderir, bu fotoğraflar öğrencilere gösterilirdi. Meraklı olan öğretmen ve öğrencilerden fotoğraf makinesi edinenler, enstitünün makinesini kullananlar, onun yaptığı gibi enstitü yaşamının iş durumunda fotoğrafını çekerlerdi. Kimi enstitülerde karanlık oda çalışmaları da başlamıştı. Köy öğretmenlerinin fotoğraf çekebilmesi köyler için büyük bir değişiklik olacaktı. İç süslemeciliği, heykel ve benzeri çalışmalar her enstitünün olanakları oranında gelişiyordu. Bu etkinlikler Yüksekköy Enstitüsü'nde bölümlerin dersleri arasında yer alıyor, öğrenciler uzman öğretmenlerce yetiştiriliyordu.